Ayrım 17.
Sayfa 184. Çoğu zaman berberi onu bu durumda bulurdu. Nana başını çevirip ona bakmazdı bile. Bunun üzerine Mufa kızıyor, Nana da buna şaşırıyordu. Ona neydi ki sanki? Bunu başkaları için değil, yalnız kendisi için yapıyordu. O akşam kendini daha iyi görmek isteyerek apliklerin altı mumunu birden yaktı. Ama tam gömleğini çıkaracağını sırada durdu. Bir süredir aklını kurcalayan soru dudaklarının ucuna gelmişti. Figaro'daki makaleyi okumadın mı? Gazete masanın üstünde duruyor. Dogene'nin gülüşü aklına geliyordu. İçini bir kuşku kemirmekteydi. Eğer Fauchery aleyhine konuşmazsa bunun acısını çıkarırdı. Kayıtsız görünmeye çalışarak konuşmasını sürdürdü. Söylendiğine göre benden söz ediliyormuş gazetede. Sen ne dersin sevgilim? Gömleğini çıkardı. Mufa'nın yazıyı okumasını beklerken çıplak durdu. Mufa ağır ağır okuyordu. Fauchery'nin Altın Sinek başlıklı yazısı 4-5 kuşaklık bir sarhoşlar ailesinden doğma genç bir yosmanın öyküsüydü. Kalıtsal uzun bir yoksullukla, ayyaşlıkla kanı bozulmuş olan bu kız cinsel isteklerinin tutsağı olmuştu. Paris'in bir kenar mahallesinde kaldırımlar üzerinde büyümüştü. Uzun boylu, güzeldi. Gübrelikte yetişen bir çiçek gibi çok güzel bir teni vardı. Ürünü olduğu bazı serserilerden, feleğin sillesini yemişlerden öcünü almaktaydı. Onun yüzünden halk içinde baş gösteren ahlak bozukluğu kibarlar arasına da yayılıyor, onları korkuşturuyordu. Bu kız elinde olmadan doğal bir yıkım, yok edici bir güç haline geliyor, kar gibi bacaklarının arasında tüm Paris'in ahlakını bozarak herkese baştan çıkarıyordu. Yazının sonunda başlığın anlamı ortaya çıkıyordu. Bir karşılaştırmaydı bu. Güneş rengi bir sinek bir çöplüğün üzerinden kalkıyor, yollar boyunca bırakılmış leşlerin üzerinden ölümü alıp vızıldayarak, dans ederek mücevher gibi parıltılar saçarak pencerelerden sarayların içine giriyor, üzerlerine konar konmaz erkekleri zehirleyiveriyordu. Mufa başını kaldırdı. Gözlerini ateşe dikmişti. Nana, nasıl diye sordu. Ama Kont yanıt vermedi. Yazıyı yeniden okumak ister gibiydi. Başından omuzlarına doğru buz gibi bir şeyin indiğini duyumsuyordu. Yazı pek şeytanca yazılmıştı. İçinde kıvrak cümleler, birçok sözcük oyunları, garip karşılaştırmalar vardı. Ama yine de Kont çok şaşırmıştı. Yazının içinde birkaç aydan beri, içinde oynatmak istemediği her şeyi harekete getiriyordu. Bunun üzerine başını kaldırdı. Nana dalmış, vücudunu hayranlıkla seyrediyordu. Boynunu eğiyor, sağ kalçasının üstündeki kahverengi küçük bir bene aynadan dikkatle bakıyor, onu parmağının ucuyla elliyor, geriye doğru çekerek daha fazla ortaya çıkarıyordu. Onun tam burada oluşunu pek garip buluyor gibiydi. Sonra vücudunu başka yerlerinde inceledi. Pek garip buluyor gibiydi. Sonra vücudunu başka yerlerini de inceledi. Bu işten hoşlanan ahlaksız bir çocuk gibi meraklıydı. Kendini görünce hep şaşkına dönmekteydi. Ergenliğe ulaştığını anlamış genç bir kız gibi şaşkın ve hayran bir görünüşü vardı. Tombul bir Venüs'ü andıran bedenini daha da genişletmek için kollarını açtı. Belini yana çevirerek kendisini arkadan karşıdan inceledi. Göğsünün yandan görünüşüne, kalçalarının oynak yuvarlaklığına baktı. Sonunda pek hoşlanmış gibi tuhaf bir oyuna başladı. Dizlerini ayırmış, göbek dansı yapan bir dansöz gibi kıvırıyor, bu arada durmadan titriyordu. Mufa onu seyrediyordu. Nana onu korkutmaktaydı. Gazete ellerinden yere düşmüştü. Her şeyi açıkça gördüğü şu anda kendi kendinden tiksiniyordu. Evet, olanlar ortadaydı. Nana 3 ay içinde yaşantısını mahvetmişti. Kont şimdi kendisini varlığından hiç kuşku duymadığı bazı pislikler yüzünden iliklerine kadar bozulmuş hissediyordu. Şu anda ondaki her şey çürüyecekti. Bir an hastalığın kötülüklerinin farkına vardı. Bu kokuşmanın oluşturduğu düzensizliği gördü, anladı. Kendisi zehirlenmiş, ailesi mahvolmuş, toplumun bir köşesi çatırdamaya, çökmeye başlamıştı. Kont bakışlarını çeviremediğinden gözlerini dikmiş ona bakıyor, çıplaklığının iğrençliğiyle benliğini doldurmaya çalışıyordu. Nana artık kımıldamadı. Bir kolu ensesinin arkasından bir eliyle ötekini tutmuş, dirsekleri ayrık, başını arkaya doğru eğmekteydi. Kont bir bakışta onun yarı kapalı gözlerini, aralık ağzını, sevdalı bir gülüş içindeki yüzünü görüyordu. Geriden de çözülmüş sarı saçı, topuzu, sırtını bir dişi aslan yelesi gibi kaplıyordu. Arkaya bükülmüş, göğsünü germiş, ipek gibi teninin altındaki kaslarla savaşçı bir kadını andırıyordu. Omuzla kalçanın hafifçe dalgalandırdığı ince bir çizgi dirseklerinden birinin hizasından ayaklarına inmekteydi. Mufa yandan gördüğü bu çok hoş yüzü, yaldızlı ışıklara gömülmüş bu sarışın kadın teninin güzel kıvrımlarını, mumların alevinin ipeksi bir parıltıya boğduğu bu yuvarlaklıkları seyrediyordu. Eskiden kadınlara duyduğu dehşeti, kutsal kitaplarda yabanın bir hayvan gibi kokan, şehvet düşkünü bir canavar gibi betimlemenin yaratığı düşünüyordu. Nana çok kıllıydı. kızıl ayva tüyleri vücudunu kadife haline sokuyordu. Bir kısrağı andıran, kaba etleriyle kalçalarında cinsel organını gıcıklayan, bir biçimde gölgelendiren ve üzerinde derin kıvrımlar bulunan tombul kabarıklıklarda hayvansı bir yan vardı. Yalnız kokusu bile dünyayı çirkinleştiren bir güç kadar bilinçsiz, altın bir hayvandı bu. Nüfo büyülenmiş, aklına bir saplantı yerleşmiş gibi durmadan bakıyordu. Öyle ki artık bu görüntüyü görmemek için gözlerini kapadığında bile hayvan, karanlıkların derinliğinden yine çıkıverdi. Daha korkunç hale gelmiş, daha büyümüş, duruşunu daha abartmıştı. Şimdi bu hayvan orada gözlerinin önünde sonsuza kadar etinin içindeydi. Ama Nana kendi içine kapanıyordu. Tüm organlarından bir sevgi ürpertisi geçmiş gibiydi. Gözleri nemlenmiş, kendini daha iyi hissetmek için küçültüyordu. Sonra ellerini çözdü. Vücudu boyunca onları göğüslerine kadar indirdi ve onları sinirli sinirli sıkarak ezdi. Başını arkaya atıp göğsünü ileriye çıkararak tüm bedenini okşadı. Zevkten erircesine yanaklarını cilveli bir tavırla sağ ve sol omuzlarına sürttü. Tutkuyla aralanmış ağzından üzerine doğru istekli bir soluk çıkıyordu. Dudaklarını uzattı. Koltuk altlarının yakınındaki kendini uzun uzun öptü. Bu arada aynadaki kendi kendini öpmekte olan öteki Nana'ya gülüyordu. Bunun üzerine Mufa bıkkın ve süren bir biçimde içini çekti. Bu tek başına zevklenme onu çileden çıkarıyordu. Birden sert bir rüzgar esmiş gibi tüm benliği uçup gidiverdi. Nana'yı yaka paça kavradığı gibi halının üzerine attı. Nana bırak beni diye bağırdı. Canımı acıtıyorsun. Mufa yenildiğinin farkındaydı. Nana'nın aptal, iğrenç, yalancı biri olduğunu biliyor ama zehirli olsa bile onu istiyordu. Nana Mufa kendisini bırakıp da ayağa kalktığında öfkeyle ''Aman bu yaptığın çok saçma'' dedi. Ama yine de sakinleşti. Şimdi kont gitmek üzereydi. Sırtına dantelli bir gecelik geçirdikten sonra gelip yere ateşin karşısına oturdu. Burası en sevdiği yerdi. Yine Fortune'nin yazısı konusundaki düşüncesini sorunca Mufa bir olay yaratmaktan çekinerek kaçama karşılıklar verdi. Zaten Nana da Fauchery'e aldırmadığını belirtti. Sonra uzun uzun sustu. Kontu geri yollamak için bir çare düşündü. Bunu kibarca yapmak isterdi. Çünkü ne de olsa iyi bir kızdı ve insanlara acı vermek kendisini de üzüyordu. Üstelik de bu adam boynuzluydu. Bu düşünce sonunda onu yumuşatmıştı. Demek karını yarın sabah bekliyorsun öyle mi diye sordu. Mufa koltuğa uzanmıştı. Yorgun eli ayağa koyvermiş gibiydi. Başıyla evet diye işaret etti. Nana kafası düşüncelerle dolu ciddi ciddi ona bakıyordu. Dantellerin hafif buruşukluğu içinde bir bacağını altına alarak oturmuş, çıplak ayaklarından birini iki eliyle tutmaktaydı. Farkına varmadan ayağını durmadan bir o yana bir bu yana çeviriyordu. ''Uzun zamandır mı evlisin?'' diye sordu. Kont, ''19 yıl oldu.'' diye karşılık verdi. ''Ya, peki karın hoş mudur? Birlikte iyi geçiniyor musunuz?'' Kont sustu. Sonra sıkkın bir tavırla, ''Biliyorsun, böyle şeylerden hiç söz etmemeni rica etmiştim.'' Nana içerleyerek, ''Nedenmiş?'' diye bağırdı. Karının sözünü ettiysem onu yiyecek değilim ya. Bak azizim, tüm kadınlar aynıdır. Aşırı gitmiş olmaktan korkarak durdu. Yalnız kendisini pek iyi sandığı için üstün bir tavır takındı. Bu zavallı adamı idare etmek gerekirdi. Zaten aklına hoş bir düşünce gelmişti. Bunu aklında evirip çevirirken gülümsüyordu. Sözünü sürdürdü. Baksana dedi, Fauchery'nin seninle ilgili olarak dediklerini sana anlatmadım. Yılanın tekidir o. Ona kızmış değilim. Yazdığı yazı gerçek olabilir. Ama yine de o yılanın biri. Sonra daha çok gülerek ayağını bıraktı. Gelip sürtündü, göğsünü kontun dizlerine dayadı. Biliyor musun, bu Fauchery karınla evlendiğin zaman henüz bakir olduğuna yemin ediyor. Doğru mu? Hiçbir kadınla yatmamış mıydın? Gerçek mi bu? Kontu bakışlarıyla sıkıştırıyor, ellerini omuzlarına doğru kaldırmış, itiraf etmesi için adamı sarsıyordu. Kont sonunda ciddi bir tavırla elbet dedi. Bunun üzerine Nana çılgınca gülmeye başladı. Yeniden onun ayakları dibine yuvarlanarak tokatlar vurarak kekeledi. Hayır bu çok komik. Senin gibisi olamaz. Düşünsene canımın içi. O zamanlar çok aptalca bir tavrım vardı herhalde. Bir erkek bu işleri bilmeyince o kadar gülünç olur ki. Sizi görmek isterdim doğrusu. İşler yolunda gitti mi bari? Ah anlat ne olur. Rica ediyorum anlat. Nana onu sorularla bunaltmaya başladı. Her şeyi sorup tüm ayrıntıları öğrenmek istedi. Birden patlayan kahkahalarla çok içten gülüyordu. Gömleği kayıp sıyrılmış, teni yanmakta olan ateşle yaldızlanmıştı. Öyle ki kont sonunda yavaş yavaş düğün gecesini ona anlattı. Artık hiç rahatsızlık duymuyordu. Deyim yerinde ise bekaretini nasıl yitirmiş olduğunu anlatırken sonunda kendisi de hoşlanmaya başlamıştı. Yalnız utangaç bir tavırla sözcükleri seçerek konuşuyordu. Merakı iyice artan genç kadın ona Kontes Sabine konusunda sorular sordu. Kontun öne sürdüğüne göre vücudu çok güzeldi ama gerçek bir buz parçası gibiydi. Sonunda gevşek bir tavırla ''Neyse onu kıskanmana gerek yok.'' diye mırıldandı. Nana gülmeyi kesmişti. Sırtı ateşe dönük olarak yine eski yerine geçti. İki elini birleştirerek dizlerini çenesinin altına getirdi. Sonra ciddi bir tavırla konuştu. Azizim, bir erkeğin ilk gece karısının önünde acemi tavırlar takınması doğru değildir. Kont şaşırarak neden diye sordu. Nana bilgiç bir tavırla ağır ağır öyle işte diye karşılık verdi. Ders verir gibiydi. Başını sallıyordu. Sonunda daha açık konuşmaya razı oldu. Bak, ben bu işlerin nasıl olduğunu bilirim. Eh yavrum, kadınlar aptallardan hoşlanmaz. Bir şey söylemezler elbet. Çünkü utanç duygusu denen bir şey vardır. Anlarsın ya. Ama emin ol, bu iş üzerinde de uzun uzun düşünürler. Erkeğin bilgisiz olduğunu öğrenince er ya da geç bu işleri başka yerlerde görürler. İşler böyledir canım. Kont anlamamış gibi görünüyordu. Bunun üzerine Nana daha açık konuştu. Anaca bir tavır takınmış, bu dersi arkadaş olarak iyi yürekliliği yüzünden veriyordu. Kont'un boynuzlu olduğunu öğrendiğinden beri bu işi kendisiyle konuşmaya can atıyordu. Aman tanrım, beni ilgilendirmeyen şeylerden söz ediyorum. Bunları anlatmamın nedeni herkesin mutlu olmasıdır. Konuşuyoruz aslında, öyle değil mi? Bana her şeyi açıkça söyleyeceksin. Sonra duruşunu değiştirmek için sustu. Yanmaya başlamıştı. Burası çok sıcak oldu. Sırtım pişti. Dur da biraz karnımı pişireyim. Ağrılara iyi gelir bu. Ayaklarını yeniden kalçalarının altına alıp göğsüne ateşe verdikten sonra konuşmasını sürdürdü. Karınla hiç yatıyor musun? Mufa onun kavga çıkarmasından çekinerek, hayır, buna yemin ederim dedi. Onun gerçekten odun gibi olduğuna inanıyor musun? Kont başını eğerek olumlu bir hareket yaptı. O halde onu bu yüzden mi seviyorsun? Yanıt versene. Kızmayacağım. Kont yine başını eğdi. Nana, iyi öyleyse dedi. Anlamıştım zaten. Vah zavallı yavrucuk. Lera hanımı tanır mısın? Geldiği zaman ondan evinin karşısındaki manavın öyküsünü anlatmasını iste. Bu manavın başına gelenleri bilsen, lanet olsun, ateş ne kızdı ama. Yine dönmem gerek. Şimdi de sol yanımı kızdırayım. Kalçasını ateşe tutarken aklına bir hinlik geldi. Ateşin parıltısında kendini bu kadar tombul, böyle pespembe gördüğüne sevinerek bu kez kendi kendisiyle alay etti. Bir kaza benziyorum değil mi? Şişe geçirilmiş bir kaza yani. Dönüp duruyorum. Kendi yağımla kavruluyorum vallahi. Yine kahkahayla gülmeye başlamıştı. Ama o sırada bir takım sesler, kapıların gürültüsü işitildi. Çok şaşıran Mufa sorarcasına ona baktı. Nana yeniden ciddileşti, endişelendi. Bu kesinlikle Zoe'nun kendisi olmalıydı. Lanet hayvan her şeyleri kırıyordu. Saat gecenin yarısı olmuştu. Bu boynuzluyu mutlu etmeye çalışmak da nereden aklına gelmişti? Şimdi öteki eve geldiğine göre bunu hemen def etmek gerekirdi. Kont onun bu sevimli halini görüp keyiflenerek ne diyordun diye sordu. Ama Nana onu başından savmak niyetinde olduğu için birden değişti, kaba sert bir tavır takınarak ha dedi, manavla karısını anlatıyordum. Eh dostum, onlar birbirlerine hiç dokunmamışlar. Ama kadın pek iştahlıymış. Anlarsın ya, adam enayi olduğundan hiçbir şey anlamamış. Öyle ki kadını duygusuz sanıp ekmeğini dışarıda aramaya, bazı sürtüklerle düşüp kalkmaya başlamış. Onlar da bambaşka zevkler tatmış. Bu arada kadın da kocası olacak bu hıyardan daha kurnaz delikanlılarla türlü cevizler kırmış. Anlaşmazlık oldu mu işler böyle yürür hep. Bu işleri iyi bilirim ben. Anıştırmaları sonunda anlayan Mufa sapsarı kesildi. Nana'yı susturmak istedi ama Nana'nın çenesi açılmıştı. Yo, beni rahat bırak. Sizler biraz akıllı olsanız karılarınızda da bize davrandığınız kadar kibar davranırsınız. Karılarınız da biraz akıllı olsaydı sizi elden kaçırmamak için bizim sizleri elde etmek için girdiğimiz zahmete girerdi. Tüm bunlar numara. İşte canım, bunu aklından çıkarma sakın. Kont sert bir tavırla namuslu kadınlardan söz etmeyin dedi. Siz onları tanımazsınız. Nana birden dizleri üstünde doğruldu. Onları mı tanımıyorum? Senin şu namuslu dediğin kadınların hiçbiri temiz değil. Hayır, onlar temiz değil. Hadi bakalım benim gibi içi dışı bir olanı göster de anlayayım. Beni çileden çıkarma. Daha sonra söylediğime pişman olacağım şeyleri sana söylemeye zorlama beni. Kont karşılık olarak dişlerinin arasından küfretti. Bu kez Nana bembeyaz kesildi. Kont'a bir süre konuşmadan baktı. Sonra kesin bir sesle, karın seni aldatsa ne yapardın diye sordu. Kont gözdağı verircesine bir hareket yaptı. Peki ya ben seni aldatsam? Kont omuzlarını silkerek, canım o başka niye mırıldandı. Kuşkusuz Nana'nın kötü bir niyeti yoktu. Daha söze ilk başladığı andan beri boynuzlu olduğunu yüzüne karşı söylememek için kendini tutmaktaydı. Onu bu konuda sakin sakin sorguya çekmek istiyordu yalnızca. Ama sonunda Kont sabrını taşırıyordu. Bu işi bitirmek gerekti. Öyleyse yavrum benim evimde ne yaptığını anlamıyorum, dedi. İki saattir beni bunaltıyorsun. Hadi karının yanına git. Çünkü o bu işi Fauchery ile birlikte yapıyor. Evet, Tidewood sokağıyla Provence sokağının köşesinde. Görüyorsun ya, adresi de veriyorum sana. Bunun üzerine Mufa'nın başına balyoz yemiş bir öküz gibi sallanarak ayağa kalktığını görünce zafer kazanmış bir tavırla Namuslu kadınlar işimize burunlarını sokar, sevgililerimizi elimizden alırlarsa ne oluruz? Namuslu kadınların durumu çok iyi vallahi. Konuşmasını sürdüremedi. Kont korkunç bir hareketle Nana'yı boylu boyunca yere fırlatmıştı. Onu susturmak için de ayağını kaldırmış, başını ezmek üzereydi. Nana bir an dehşete kapıldı. Gözleri hiçbir şey görmeyen Kont çılgın gibi odada dolaşmaya başlamıştı. Boğazı tıkanmış gibi susmaktaydı. Yaptığı mücadele onu çok sarsmıştı. Nana duygulanarak ağladı. Büyük bir pişmanlık duyuyordu. Bu kez de sağ yanını pişirmek için ateşin karşısında büzülerek onu avutmaya başladı. Yemin ederim ki bunu bildiğini sanıyordum canım. Öyle olmasaydı bundan söz etmezdim hiç. Hem belki de gerçek değildir. Kulağıma öyle çalındı. Herkes bundan söz ediyor ama bir şey katlanamaz ki. Hadi canım bu kadar üzülme. Ben erkek olsaydım kadınlara hiç aldırmazdım. Kadınların yükseği de alçağı da hep aynıdır. Tümü de zevk ve eğlence düşkünüdür. Konta indirdiği darbeyi daha az acı duruma getirmek için özverili bir tavır takınarak kadınlara yükleniyordu. Ama Kont onu dinlemiyor, işitmiyordu. Bir yandan dolaşırken bir yandan da çizmelerini ve redingotunu giymişti. Bir süre daha odada dolandı durdu. Sonra sonunda kapıyı bulmuş gibi hızla atılarak çıkıp gitti. Nana çok kırılmıştı. Yalnız kalmasına rağmen yine de yüksek sesle ''Hadi yolun açık olsun'' dedi. Kibar adammış ya. Biz de onunla konuştuk. Boşuna parçalamışım kendimi. Kendimi ilk toparlayan ben oldum. Sanırım epey de özür diledim. Burada durdukça sinirimi bozuyordu zaten. Bununla birlikte hoşnut görünmüyordu. İki eliyle bacaklarını kaşımaktaydı. Sonra kararını verdi. Aman boş ver. O boynuzluysa suç bende mi? Her yanlarını pişirip bıldırcın gibi ısındıktan sonra gidip yatağına girdi. Zili çalarak Zoe'ye mutfakta beklemekte olan öteki erkeği içeri almasını söyledi. Nufa dışarıda hızlı hızlı yürüdü. Yeni bir sağanak başlamıştı biraz önce. Nufa çamurlu kaldırım taşları üzerinde kayıyordu. Elinde olmadan havaya bakınca ayın önünde koşuşan zifir gibi kara bulut parçaları görüldü. Bu saatte Haussmann bulvarından pek az insan geçmekteydi. Karanlık köşeleri arayarak abuk sabuk sözler geveleyerek operanın yapı işlikleri boyunca ilerledi. Bu sürtük yalan söylüyordu. Bunu aptallığından, acımasızlığından uydurmuştu. Onu ayağının altına aldığı sırada başını ezecekti neredeyse. Çok utanç verici bir şeydi bu. Bir daha onu görmeyecek, dokunmayacaktı. Yoksa alçak desinlerdi ona. Kurtulmuş gibi derin derin soluyordu. Ah bu çırılçıplak, aptal canavar ateşin karşısında kaz gibi kavrulurken Kont'un 40 yıldan beri saygı duyduğu her şeyin üstüne balgam atmıştı. Şimdi ay ortaya çıkmıştı. Issız sokak beyaz bir ışıkla aydınlandı. Kont korktu, hıçkırarak ağlamaya başladı. Birden umutsuzluğa kapılmış, sonsuz bir boşluğa yuvarlanmış gibi çılgına dönmüştü. Tanrım her şey bitti diye kekeledi. Hiçbir şey kalmadı artık. Bulvarlar boyunca geç kalmış insanlar aceleyle yürüyordu. Kont sakinleşmeye çalıştı. Bu kızın anlattığı masal ateş gibi yanan başının içinde yeniden başlıyordu. Olayları mantık süzgecinden geçirmek isterdi. Kontes Bayan de Chazelles'in şatosundan sabah dönecekti. Gerçekten de Paris'e bir gün önce gelip bu adamın evinde geceyi geçirmesine hiçbir engel yoktu. Şu anda Fondates'teki konuklara sırasında bazı ayrıntıları anımsıyordu. Bir akşam Sabine'yi ağaçların altında yakalamıştı. Karısı öyle heyecanlıydı ki sorularına yanıt verememişti. Adam da oradaydı. Şu anda karısı onun evinde olamaz mıydı? Bunları düşündükçe olay mümkün görünüyordu ona. Sonunda bu olayı doğal hatta gerçek bulmaya başladı. Kendisi bir fahişenin evinde soyunurken karısı da bir ağaçının evinde soyunuyordu. Bundan daha basit, daha mantıklı bir şey olamazdı. Böyle düşünürken bir yandan da soğukkanlılığını yitirmemeye çalışıyordu. İçinde şehvet çılgınlığına yuvarlanmış gibi bir duygu vardı. Bu duygu gittikçe genişliyor, çevresindeki her şeyi kaplıyor, sürüklüyordu. Sıcak düşler kovalıyordu peşini. İki kadını da aynı istek içinde, aynı utanmazlıkla birbirine yaklaştıran bu imge karşısında sendeledi. Yoldan geçen bir araba neredeyse onu ezecekti. Bir kahveden çıkan kadınlar gülüşerek ona sürtünüyordu. Bunun üzerine tüm çabasına karşın yine gözleri doldu. İnsanları karşısında hıçkırmak istemediği için boş ve karanlık bir sokağa daldı. Burası Rossini sokağıydı. Kont sessiz evler boyunca bir çocuk gibi ağladı. Boğuk bir sesle bitti artık diyordu. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Öyle şiddetle ağlıyordu ki sırtını bir kapıya dayadı. Islak avuçlarını yüzüne kapadı. Bir ayak sesi işitince uzaklaştı. Duyduğu utanç ve korku yüzünden geceleri sokaklarda kötü niyetle dolaşan bir serseri gibi kalabalıktan kaçıyordu. Kaldırımda geçen birine rastlayınca omuzlarının sarsılmasından başına gelenleri anlayacaklarmış gibi kaygısız bir tavır takınmaya çalışmaktaydı. Grand Batelier sokağından daha Faubourg Montmartre sokağına kadar ilerlemişti. Yaklaşık bir saat kadar böylece en karanlık köşeleri arayarak mahallede dolaşıp durdu. Kuşkusuz bir amacı vardı. Ayakları da dolan başlı yollardan geçmekle birlikte yine kendiliğinden sabırla bu amaca doğru ilerliyordu. Sonunda bir sokağın köşesinde başını kaldırdı. Gelmişti. Burası Taybut Sokağı ile Provence Sokağı'nın kesiştiği köşeydi. Beyninin o acı uğultusu içinde buraya tam bir saatte gelebilmişti. Buraya 5 dakikada da gelebilirdi. Geçen ay bir sabah Fauchery'nin evine geldiğini, Tullieres'teki bir balo için yazdığı yazı yüzünden ona teşekkür ettiğini anımsıyordu. Gazeteci yazısında onun ardından söz etmişti. Fauchery'nin dairesi asma kattaydı. 4 köşe küçük pencereleri bir dükkanının kocaman tabelasının arkasında yarı gizliydi. Soldaki sonuncu pencere güçlü bir ışık çizgisiyle ortadan kesilmişti. Yarı açık perdelerin ardından bir lamba ışığı vurmaktaydı. Kont gözlerini bu ışık çizgisine dikerek öylece dalgın durup bir şeyler olmasını bekliyordu. Ay mürekkep gibi kapkara bir bulutun ardında gözden gitmişti. Buz gibi bir çisenti yağıyordu. Trinet Kilisesi'nin çanları saat 2'yi vurdu. Provence Sokağı ile Taybut Sokağı hava gazı lambalarının uzaklarda yitip giden parlak lekeleriyle sarı bir buğunun içine gömülmekteydi. Mufa kımıldamıyordu. Yatak odasıydı burası. Şimdi anımsıyordu. Duvarlara kırmızı pamuklu'dan ucuz kumaşlar gerilmişti. Odanın dibinde 13. Louis biçeni bir karyola vardı. Lamba sağda ocağın üstünde olmalıydı. Kuşkusuz yatmışlardı. Çünkü pencerenin önünden hiçbir gölge geçmiyor, ışık çizgisi bir gece lambasının parıltısı gibi kımıldamıyordu. Mufak gözlerini havaya kaldırmış bir şeyler tasarlıyordu. Kapıyı çalıyor, kapıcının bağırmasına karşın yukarı çıkıyor, kapıları omuzlarıyla vurarak çökertiyor, ikisini de daha birbirlerinin kollarından sıyrılmaya zaman bırakmadan yatakta yakalıyordu. Bir an silahının olmadığını düşünerek durdu. Sonra onları boğazlamaya karar verdi. Tasarısını yeniden gözden geçiriyor, aklında evirip çevirerek daha iyileştiriyor, iyice emin olmak için bir belirti bekliyordu. Tam o sırada pencerede bir kadın gölgesi görünürse kapıyı çalacaktı. Ama belki de yanılıyor olma düşüncesiyle eli ayağı buz kesilmekteydi. O zaman ne derdi? Kuşkuları geri geliyordu yine. Karısı bu adamın evinde olamazdı. Korkunç ve olanaksız bir şeydi bu. Bunun üzerine yine orada dikilip duruyor, bedenini bir uyuşukluk kaplıyordu. Bakışlarını bir noktaya dikip uzun uzun beklemek yüzünden hayal görür gibiydi. Bir sağanak boşandı. 2 belediye çavuşu yaklaşmaktaydı. Mufa sığınmış olduğu kapı önünden ayrılmak zorunda kaldı. Memurlar Provence sokağına girip gözden yitince ıslanmış ve titreyerek yeniden eski yerine döndü. Işıklı çizgi hala pencereyi ikiye ayırmaktaydı. Bu kez gidecekken pencerenin önünde bir gölgen geçti. Bu öyle hızlı oldu ki yanıldığını sandı. Ama hemen ardından birkaç kez daha başka gölgeler koşuştu. Odada bir hareketlenme oldu. Kont yine kaldırımın üstüne çivilenmiş, midesinde dayanılmaz bir yanma hissediyor, olanları anlamak için bekliyordu. Kol bacak gölgeleri kaçışıyor, kocaman bir el, elinde bir ibrikle gidip geliyordu.